Ayrım 38.
Sokakla barikat karanlığa gömülmüştü. Yalnız kocaman bir gemici feneriyle korkunç şekilde aydınlatılan bayrak görünüyordu. Bu ışık bayrağın kırmızılığına anlatılamaz dehşetli bir kızıllık ekliyordu. 7. Biyet sokağında topluluğa katılan adam. Artık iyice gece olmuştu. Hiçbir şey olduğu yoktu. Yalnız belli belirsiz uğultular, arada sırada da ateş sesleri işitiliyordu ama pek seyrek, kısa, uzaktan uzağa. Uzayan bu ara, hükümetin vakit kazandığına, kuvvetlerini topladığına işaretti. Bu 50 adam 60 bin kişiyi bekliyordu. Enjolras, korkunç olayların eşiğinde güçlü ruhları saran o sabırsızlığa kapıldığını anlıyordu. Gavroş, masaların üzerine saçılan barut yüzünden, ihtiyatlı davranılarak tezgahın üzerine konan iki mumun bulanık ışığında, alt kat salonunda fişek yapmaya koyulmuştu. Enjolras onun yanına gitti. Bu iki mumun ışığı dışarı hiç sızmıyordu. İsyancılar üst katlarda da hiçbir ışık yakmamaya dikkat etmişlerdi. Gavroş o anda pek meşguldü ama hiç de fişeklerle değil. Biyet sokağındaki adam salona girmiş, en ışıksız masaya gidip oturmuştu. Onun payına düşen büyük boy bir tüfeği bacaklarının arasında tutuyordu. Gavroş o zamana kadar binbir eğlenceli şeyle oyalandığı için bu adamı görmemişti bile. Adam içeri girince Gavroş dalgın dalgın onu gözleriyle izledi, silahına hayran oldu. Sonra birdenbire adam oturunca çocuk ayağa kalktı. Adamı o ana kadar gözetlemiş olanlar onun barikatı, isyancılar topluluğunu garip bir dikkatle incelediğini görürlerdi. Ama salona girdiğinden beri derin bir düşünceye dalmıştı, olup bitenlerin farkında değilmiş gibi görünüyordu. Küçük Külhem Bey'i bu düşünen adama yaklaştı, uyandırmaktan çekinilen bir kimsenin yanında yürür gibi, ayaklarının ucunda onun çevresinde dönmeye başladı. Aynı zamanda da hem pek küstah hem de pek ciddi, hem pek havai hem de pek derin, hem pek neşeli hem de pek tasalı olan bu çocuk yüzünden, ''Adam sen de, yok canım, şeşi beş görüyorum, rüya görüyorum. Acaba o mu dersin? Hayır o değil, evet o. Hayır o değil anlamına gelen kırışıklar, ihtiyar adam kırışıklıkları beliriyordu. Gavroş topuklarının üzerinde sallanıyordu, ceplerinde iki yumruğunu sıkıyordu. Bir kuş gibi boynunu oynatıyor, alt dudağının bütün akıllılığını ölçüsüz bir kıvrımla harcıyordu. Şaşkın, kararsız, güvensiz, kanmış, şaşalamış bir haldeydi. Esir pazarında tombul kızlar arasında bir Venüs keşfeden kızlar ağasının yüzü, bir yığın boyanın içinde Raffaello'yu tanıyan resim meraklısının hali vardı onda. Kafasında her şey çalışıyordu. Koku alan içgüdü, tasarlayan akıl. Gavroş'a bir şeyler olduğu açıkça belliydi. İşte bu meşguliyetin en şiddetli yerinde Enjolras onun yanına geldi. ''Sen küçüksün'' dedi, ''seni görmezler. Barikatlardan çık, evlerin boyunca süzül, sokakların her yanını bir parça dolaş, neler olup bittiğini gel bana anlat.'' Gavroş kalçalarının üzerinde yükseldi. ''Demek ki küçükler de bir işe yarıyormuş. Ne mutlu. Gidiyorum. Bu arada küçüklere güvenin, büyüklerden çekinin.'' Sonra başını kaldırıp sesini alçaltarak Biyet sokağındaki adamı işaret etti. ''Şu büyüğü iyice görüyor musunuz?'' ''Evet, ne var? O bir hafiyedir.'' ''Emin misin?'' ''Daha 15 gün olmadı, Royal Köprüsü'nde hava alırken beni kulağımdan havaya kaldırdı.'' Enjolras hemen çocuğun yanından ayrıldı. Orada bulunan şarap iskelesi işçilerinden birinin kulağına pek alçak sesle birkaç kelime mırıldandı. İşçi salonundan çıktı, birkaç dakika sonra yanında 3 kişiyle geldi. Bu 4 adam, geniş omuzlu 4 hamal, onun dikkatini çekecek hiçbir şey yapmadan Biyet sokağındaki adamın oturduğu masanın arkasına gidip yerleştiler. Onun üzerine atılmaya hazırlandılar. O zaman Enjolras adama yaklaştı. ''Siz kimsiniz?'' Bu tepeden inme soru karşısında adam irkildi. Bakışlarını Enjolras'ın saf göz bebeklerinin ta derinliğine kadar daldığı, orada bir düşünce yakalar gibi oldu. Dünyada görülebilecek gülümsemelerin en hor göreniyle, en güçlü, en kararlı olanıyla gülümsedi, azametli bir ciddiyetle karşılık verdi. ''Anlıyorum. Evet öyle. Hafiye misiniz? Zabıta memuruyum. Adınız? Javert. Enjolras dört adama işaret etti. Göz açıp kapayıncaya kadar Javert arkaya dönmeye vakit bulamadan yakalandı, yere yatırıldı, eli ayağı bağlandı, üzeri araştırıldı. Üzerinde iki cam arasına yapıştırılmış küçük yuvarlak bir kart buldular. Bir yüzünde Fransa hükümetinin armasıyla gözetme ve uyanıklık kelimeleri kazılmıştı. Öbür yüzünde de şunlar yazılıydı. Javert polis müfettişi 52 yaşında. Altında da o zamanın polis müdürü Bay Giske'nin imzası. Ayrıca saati içinde birkaç altın bulunan bir para kesesi vardı. Para kesesiyle saati ona bıraktılar. Saatin arkasında yelek cebinin dibini de yokladılar. Zarf içinde bir kağıt ellerine geçti. Enjolras bunu açtı. Polis müdürünün yazmış olduğu şu beş satırı okudu. Polis müfettişi Javert, siyasi görevi biter bitmez, özel bir gözetmeyle Iena Köprüsü yakınlarında Sen Irmağı'nın sağ kıyısı sırtları üzerinde azılı kişilerin dolaştıklarının doğru olup olmadığını araştıracak. Araştırma bitince Javert'i ayağa kaldırdılar, kollarını arkasına bağladılar. Kendisini de salonun ortasındaki direğe, vaktiyle meyhaneye adını vermiş olan şu ünlü direğe bağladılar. Gavroş bütün bu sahneyi seyretmiş, sessiz sessiz başını sallayarak hepsini onaylamıştı. Sonra Javert'e yaklaştı. Bu sefer fare kediyi yakaladı dedi. Bütün bunlar öyle çabuk yapılmıştı ki meyhanenin çevresindekiler olayın farkına vardıklarında her şey olup bitmişti. Javert hiç bağırmamıştı. Javert'i direkte bağlı görünce Courfeyrac, Bossuet, Joly, Combeferre, her iki barikata dağılmış olan adamlar koştular. Javert direğe sırtı dayalı, iplerle hiç kımıldayamayacak şekilde sıkı sıkı sarılmıştı. Ömründe hiç yalan söylememiş bir adamın korkusuz sükunetiyle başını yukarı dikmişti. Enjolras, hafiye bu dedi. Sonra Javert'e döndü. Barikat ele geçmeden iki dakika önce kurşuna dizileceksiniz. Javert en amirane sesiyle niçin daha evvel değil diye sordu. Barutu boş yere harcamamak için. Öyleyse işinizi bıçakla görün. Güzel Enjolras. Buraya bak hafiye dedi. Biz yargıcız, katil değiliz. Sonra Gavroş'a seslendi. Sen hadi işinin başına. Sana dediklerimi yap. Gavroş gidiyorum diye bağırdı. Tam gideceği sırada durarak sahi aklıma geldi. Onun tüfeğini bana versenize dedi. Çalgıcıyı size bırakıyorum ama zurnayı ben isterim. Külhan Bey'i askerce selamladı, büyük barikatın aralığını neşeyle geçti. 7. Le Cabuc adı verilen, belki de Le Cabuc olmayan biri hakkında birçok soru işareti. Gavroş'un hemen ayrılmasından sonra meydana gelen destani, vahşi bir dehşet dolu bir olayı burada belirttiğimiz taslakta unutsaydık, çizmeye giriştiğimiz trajik tablo eksik kalırdı. Okuyucuda içinde gayretle karışık sarsıntı bulunan toplum loğusalığının, devrim doğuşunun o yüce anlarını tam gerçek kabartmalarıyla göremezdi. Bilindiği gibi topluluklar çığ gibidir, yuvarlana yuvarlana bir yığın gürültücü insanı toplar. Bu insanlar kendi aralarında nereden geldiklerini sormazlar. Enjolras'la Combeferre'in, Courfeyrac'ın yönettiği toplulukta bir araya gelen insanlar arasına, omuzları aşınmış bir hamal ceketi giymiş biri de katılmıştı. Geniş el hareketleri yapıyor, öfkeyle avaz avaz bağırarak konuşuyordu. Adamda vahşi bir sarhoş yüzü vardı. Adı ya da takma adı Le Cabuc olan bu adam, kendisini tanıdıklarını iddia edenler için bile yabancıydı. Son derece sarhoştu ya da mahsus öyle görünüyordu. Birkaç kişiyle birlikte meyhaneden dışarı taşıdıkları bir masanın başına oturmuştu. Bu Cabuc kendisine karşı direnenlere içki içirirken Saint-Denis sokağının tam karşısında bulunan, beş katıyla bütün sokağa tepeden bakan, barikatın sonundaki büyük evi düşünceli bir halde dikkatle inceliyordu. Birdenbire haykırdı. Arkadaşlar biliyor musunuz? İşte şu evden ateş etmeniz gerekir. Biz orada pencerelere yerleşirsek bu sokağa bir kimse girebilirse beni şeytan çarpsın. İçenlerden biri, evet iyi ama ev kapalı dedi. Kapıyı vururuz, açmazlar ki, kırarız. Le Cabuc kapıya koşuyor, kapının pek iri bir tokmağı vardı, onu vuruyor. Kapı açılmıyor. Bir daha vuruyor, kimse ses vermiyor. Üçüncü bir defa gene ses yok. Le Cabuc, içeride kimse var mı diye bağırıyor. Bir kıpırtı bile yok. O zaman bir tüfek yakalıyor, dipçikle kapıya vurmaya başlıyor. Son meşeden yapılmış, içeriden bir saç levhayla, demir çubuklarla kaplanmış, tam bir hapishane kapısını andıran kemerli, alçak, dar, sağlam eski bir kapıydı bu. Dipçik vuruşları evi titretiyordu ama kapıyı sarsmıyordu. Gene de evdekiler heyecana kapıldılar ki en sonunda üçüncü katta küçük dört köşe bir pencere aydınlandı, açıldı. Bir mumla kır saçlı bir adamcağızın sakin, ürkek başı görüldü. Kapıcıydı bu. Kapıya vuran adam durdu. Kapıcı, ne istiyorsunuz beyler diye sordu. Le Cabuc, kapıyı aç dedi. İmkansız beyler. Le Cabuc tüfeğini yakaladı, kapıcıya nişan aldı. Ama kendisi aşağıda bulunduğundan, etrafta son derece karanlık olduğundan kapıcı onu göremedi. Sen kapıyı açacak mısın, açmayacak mısın? Hayır beyler, açmayacağım. Hayır mı diyorsun? Hayır diyorum, benim iyi... Kapıcı sözünü tamamlayamadı. Tüfek ateş almıştı. Kurşun çenenin altından girmiş, şah damarından geçtikten sonra enseden çıkmıştı. İhtiyar adam bir inilti bile çıkaramadan yığılıverdi. Mum devrildi, söndü, pencerenin pervazına dayalı, kımıldamadan duran bir başla, dama doğru giden beyazımtırak bir parçacık dumandan başka bir şey görülmedi. Le Cabuc tüfeğin dipçiğini yere dayayarak işte bu kadar dedi. Bu sözü daha yeni söylemişti ki omzuna kartal pençesi ağırlığıyla bir elin konduğunu hissetti, bir sesin kendisine şöyle dediğini duydu. Diz çök. Katil döndü, karşısında Enjolras'ın bembeyaz soğuk yüzünü gördü. Enjolras'ın elinde tabanca vardı. Silah sesini duyunca gelmişti. Sol eliyle Le Cabuc'un yakasını, ceketini, gömleğini, askısını yakalamıştı. Diz çök diye tekrar etti. 20 yaşındaki narin delikanlı kesin bir davranışla o tıknaz güçlü kuvvetli hamalı saz gibi büktü, çamurların içine diz çöktürdü. Adam direnmek istedi ama sanki onu insanüstü bir kudret yakalamış gibiydi. O anda Enjolras'ın soluk benziyle, açık boynuyla, dağılmış saçlarıyla, kadın yüzüyle Temis'i andıran bir hali vardı. Dipnot, adaleti dünya düzenini temsil eden bir tanrıça. Kabarmış burun delikleri, yere eğilmiş bakışları amansız yüzüne eski çağ modası bakımından adalete pek uygun düşen o öfke, o dürüstlük ifadesini veriyordu. Barikattakilerin hepsi koşup gelmişler, sonra biraz uzakça halka olmuşlardı. Görmek üzere oldukları şeyin karşısında bir kelime dahi söylemenin imkansız olduğunu hissediyorlardı. Le Cabuc yenilmiş, artık direnmekten vazgeçmişti ama bütün vücudu titriyordu. Enjolras onu bıraktı, saatini eline aldı. Kendini topla dedi. Dua et ya da düşün, bir dakikan kaldı. Katil merhamet diye mırıldandı, sonra başını eğdi, anlaşılmaz bir takım yeminler kekeledi. Enjolras gözlerini saatten çekmedi, bir dakika geçti. Saati yelek cebine yerleştirdi. Sonra adeta uluyarak dizlerine sarılan Le Cabuc'u saçlarından tuttu, tabancasının namlusunu kulağına dayadı. Maceraların en korkuncuna sakin sakin atılmış olan bu gözü pek adamlardan çoğu başlarını çevirdiler. Tabancanın patladığı duyuldu. Katil yüzü koyun yere düştü. Enjolras doğruldu. İnanmış sert bakışlarını çevresinde dolaştırdı. Sonra ölüyü ayağıyla itti. Dışarı atın şunu dedi. Biten hayatın mihaniki son kasılmalarıyla sarstığı sefil adamın ölüsünü üç kişi kaldırdı, barikatın üzerinden Mondetour sokağına itti. Enjolras düşünceye dalmıştı. Korkunç sükunetinin üzerine kim bilir hangi yüce karanlıklar ağır ağır yayılıyordu. Birdenbire sesini yükseltti. Sessizlik oldu. "Yurttaşlar," dedi. "Bu adamın yaptığı korkunç bir şeydir. Benim yaptığıma gelince çirkin bir şeydir. O adam öldürdü, işte ben de bunun için onu öldürdüm. Bunu yapmak zorunda kaldım çünkü ayaklanmada disiplin olmalı. Adam öldürmek her yerden çok burada bir suçtur. Devrimin bakışları altındayız. Cumhuriyetin rahipleriyiz. Ödevin kutsal ekmekleriyiz biz. Savaşımıza iftira ettirmemeliyiz. İşte böylece ben bu adamı yargıladım, ölüme mahkum ettim. Yaptığımı yapmak zorunda kalan, bunu tiksine tiksine yapan bana gelince, kendimi de yargıladım, kendimi nasıl bir cezaya mahkum ettiğimi az sonra görürsünüz. Onu dinleyenler titrediler. Konfer, senin kaderini paylaşacağız diye bağırdı. Enjolras, öyle olsun dedi. Bir kelime daha. Bu adamı idam ederken zorunluluğa boyun eğdim. Ama zorunluluk eski devrin bir canavarıdır, adı kaderdir. İlerlemenin yasası ise canavarların meleklerin önünden kaybolmasıdır, kaderin kardeşlik karşısında yok olmasıdır. Aşk kelimesini önlemek için uygun bir zamanda değiliz ama ne olursa olsun ben onu anıyorum, şerefle yükseltiyorum. Ey aşk, sen gelecek zamansın. Ey ölüm, senden yararlanıyorum ama nefret ediyorum. Yurttaşlar, gelecekte ne karanlık, ne yıldırım çarpması, ne yırtıcı cehalet, ne de kanlı haraç bulunmayacak. Şeytan olmadığı için de artık Mikail kalmayacak. Gelecekte hiç kimse kimseyi öldürmeyecek, dünya pırıl pırıl olacak. İnsanoğlu sevgiye gömülecek. Gelecek. Yurttaşlar, her şeyin anlaşma, ahenk, ışık, sevinç, hayat olacağı o gün gelecek. İşte onun gelmesi için bizler öleceğiz. Enjolras sustu, genç kız dudakları kapandı. Kan döktüğü yerde bir süre ayakta mermer hareketsizliğiyle durdu. Bir noktaya dikilmiş bakışları çevresindeki herkesi alçak sesle konuşmaya zorluyordu. Jean Prouvaire'le Confer sessizce birbirlerinin elini sıkıyorlar. Birbirine dayanmış barikatın köşesinde içine biraz da acıma karışan bir hayranlıkla bu delikanlıya hem cellat hem rahip olan billur gibi ışıklı ama aynı zamanda kaya gibi olan bu ciddi delikanlıya bakıyorlardı. Hemen söyleyelim ki ileride olaydan sonra ölüler morga götürülüp üzerleri araştırıldığı zaman Le Cabuc'un üzerinde bir polis memuru kimlik kartı bulundu. Bu konu üzerine 1832'de polis müdürlüğünce hazırlanan özel rapor, 1848'de bu kitabın yazarının elinden geçmiştir. Şunu da ekleyelim ki garip ama hiç şüphesiz temeli olan bir polis söylentisine inanmak gerekirse, Le Cabuc gerçekte klake suydu. Gerçek şu ki Le Cabuc öldürüldükten sonra klake su bir daha söz konusu edilmedi. Klakesu'nun kayboluşuyla ilgili hiçbir iz bulunmadı. Kayıplara karışmış gibiydi. Hayatı karanlıktı, ölümü zifiri karanlık oldu. Bütün topluluk daha hala çabucak araştırma, soruşturması yapılıp sonuçlandırılan bu trajik davanın heyecanı içindeyken, Courfeyrac sabahleyin evine gelip Marius'u soran küçük delikanlıyı gene gördü. Yiğit, tasasız bir hali olan bu çocuk, gece gelip isyancılara katılmıştı. 13. Kitap. Marius karanlığa karışıyor. 1. Plume sokağından Saint-Denis mahallesine. Alacakaranlık içinden kendisini Chanvrerie sokağındaki barikata çağıran o ses, Marius'a derin sesi gibi geldi. Ölmek istiyordu, önüne fırsat çıkmıştı. Mezarın kapısını çalıyordu, karanlıklar içinden bir el kendisine bu kapının anahtarını uzatıyordu. Umutsuzların önünde açılan bu iç sızlatıcı aralıklar çok çekicidir. Marius kendisini bunca zaman bahçeden içeri geçiren parmaklığı itti, dışarı çıktı. Hadi gidelim dedi. Acıdan deliye dönmüştü. Beyninde temelli, dayanıklı hiçbir şey hissetmiyordu. Gençliğin, aşkın sarhoşlukları içinde geçen bu iki aydan sonra kaderden hiçbir şey kabul edecek halde değildi. Umutsuzluğun bütün hayalleri altında ezilmişti. Bir tek isteği kalmıştı. Bir an önce ölmek. Hızla yürümeye başladı. Üzerinde Javert'in iki tabancası bulunduğundan silahlıydı. Görür gibi olduğu delikanlıyı sokakta gözden kaybetti. Plume sokağından caddeye çıktı, esplanadı geçti. Envalid Köprüsü'nü, Şanzelize'yi, 15. Louis Meydanı'nı geçti, Rivoli Caddesi'ne ulaştı. Oradaki mağazalar açıktı. Kemerlerin altında gaz lambaları yanıyordu. Kadınlar dükkanlardan alışveriş ediyorlardı. Latte kahvesinde dondurma yiyenler vardı. İngiliz pastanesinde küçük pastalar yeniyordu. Yalnız birkaç yolcu arabası Prince Oteli ile Meurice Oteli'nden dört nala uzaklaşıyorlardı. Marius Delorme geçidinden Saint-Honoré caddesine girdi. Orada dükkanlar kapalıydı. Satıcılar aralık kapıların önünde konuşuyorlar, yolcular dolaşıyordu. Sokak fenerleri yanmıştı. Birinci kattaki bütün pencereler her zamanki gibi aydınlatılmıştı. Palais Royal meydanında süvariler vardı. Marius Saint-Honoré sokağından geçti. Palais Royal'den uzaklaştıkça aydınlık pencereler azalıyordu. Dükkanlar kapalıydı, kapıların eşiğinde kimseler konuşmuyordu. Sokak karanlıklaşıyordu, aynı zamanda da kalabalık artıyordu. Çünkü artık yoldan geçenler bir topluluk haline gelmişti. Bu toplulukta kimsenin konuştuğu görülmüyordu ama gene de boğuk, derin bir uğultu yükseliyordu. Arbrisey çeşmesine doğru birikintiler, gidip gelenler arasında bir akarsuyun içindeki taşlara benzeyen hareketsiz, endişeli, kaygılı topluluklar vardı. Prouvaire sokağının girişinde kalabalık artık yürümüyordu. Bu aralarında alçak sesle konuşan, dayanıklı, tek parça, güçlü, yoğun, içine işlenilemez bir kitleydi. Burada hemen hemen hiç siyah elbise, melon şapka yoktu. Köylü önlükleri, işçi ceketleri, kasketler, dimdik saçlı, toz toprak içinde başlar. Bu kalabalık gecenin sisi içinde belli belirsiz dalgalanıyordu. Fısıltısında bir ürpermenin boğuk sesi vardı. Hiçbirisi yürümezken çamurlardan doğru bir ayak sesi duyuluyordu. Bu kalabalığın ötesinde Rul Sokağı'nda, Prouvaire Sokağı'nda, Saint-Honoré Sokağı'nın devamında bir mum ışığının parladığı bir tek pencere yoktu. Bu sokaklarda tek tük gittikçe azalan fener dizileri görülüyordu. O devrin fenerleri iplere asılı iri kırmızı yıldızlara benzerdi. Kaldırımlara düşen gölgeleri kocaman örümcekleri andırırdı. Bu sokaklar ıssız değildi. Orada çatılmış tüfekler, kımıldayan süngüler, karargah kurmuş topluluklar görülüyordu. Hiçbir meraklı bu sınırı aşmıyordu. Gidiş geliş orada bitiyordu. Orada halk topluluğu bitiyor, ordu başlıyordu. Marius kararını artık hiçbir umudu kalmayan insanın iradesiyle vermişti. Onu çağırmışlardı, gitmesi gerekti. Kalabalığı sonra askeri kuvvetlerin karargahını aşmak imkanını buldu. Devriyelerden gizlendi, nöbetçilerden kaçındı. Yolunu değiştirdi, Betisi sokağına ulaştı, hale doğru yöneldi. Bourdonnais sokağının köşesinde artık hiç fener yoktu. Halk kalabalığı bölgesini aştıktan sonra askeri birlikler sınırını da geçmişti. Korkunç bir şeyin içinde bulunuyordu. Ne bir yolcu, ne bir asker, ne bir ışık, hiç kimse. Yalnızlık, sessizlik, gece. İnsanı yakalayan bilmem nasıl bir soğuk. Bir sokağa girmek, bir mahzene girmekti. İlerlemeye devam etti. Birkaç adım attı. Yanından koşa koşa biri geçti. Acaba bu bir erkek miydi, bir kadın mıydı? Kalabalık mıydılar?